Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Ağrının Derinliği. Yazarı Ece Temelkuran. Türü tarih araştırma. Everest Yayınları 1. basım Ekim 2009. ISBN numarası 978-975-289-640-6. Bu kitap 379 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Bu kitap ne sadece Ermenilere ne de sadece Türkleredir. Ağrının derinliği, evsiz kalmanın, evinden uzak düşmenin acısını bilen, tahmin edebilen herkese yazılmıştır. Aidiyetimizin bize ezberlettiklerinin ötesinde bir biz olabilir mi? İçine hapsolmadığımız, dışına atılmadığımız bir ev, bir biz kurulabilir mi? Ece Temelkuran, Ermeni ve Türk milliyetçiliklerine yakından bakarken, toplumların bizlerini kurma aşamasında neleri, nasıl dışarıda bırakmış olabileceklerini anlatıyor. Her kitabında ötede duranları yakına getirmeyi amaçlayan yazar, bu kez de Ermeni meselesi gibi çekinceli bir konuyu odağına alıyor. Ece Temelkuran, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1995'te bitirdi. 1993'te Cumhuriyet'te gazeteciliğe başladı. Kadın Hareketi, Siyasi Tutuklu ve Hükümlüler, Güneydoğu Sorunu üzerine çalıştı. Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, İletişim adlı kitabı 1996'da yayınlandı. Aynı yıl Alman hükümeti tarafından yılın gazetecisi seçildi ve Almanya'da kadın hareketi üzerine bir araştırma yaptı. 1997 yılında Oğlum Kızım Devletim, Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri, Metis adlı araştırma kitabı yayınlandı. Cumhuriyet Dergi için yazdığı Bekaret Testi Suçtur adlı araştırmasıyla Tabipler Odası Yılın Araştırma Yazısı ödülünü aldı. Şiir Metin Türündeki İç Kitabı 2002 ve Kıyı Kitabı 2002 Everest Yayınlarından yayınlandı. Dünya Sosyal Forum sürecini izlemek için 2003'te Brezilya'ya, 2004'te Hindistan'a gitti. Arjantin'de ekonomik krizden sonra oluşan halk hareketini inceledi. 2004 yılında İçeriden ve Dışarıdan 2005 adlı gazete yazılarından oluşan kitapları Everest Yayınları tarafından yayınlandı. Savaş karşıtı yazıları sebebiyle Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Barış Kalemi ödülünü Biz Burada Devrim Yapıyoruz Signorita Everest 2006 adlı kitabıyla Türk Tabipler Birliği'nin Düşünce ve Demokrasi ödülünü Ne Anlatayım Ben Sana Everest 2006 adlı kitabıyla Diyarbakır Demokrasi Platformu'nun Barış Dostluk Demokrasi ödülünü aldı. 2008'de İnsan Hakları Derneği'nin Ayşenur Zarakoğlu Düşünceye Özgürlük ödülüne layık görülen Ece Temelkuran Milliyet Gazetesi'nde Kıyıdan adlı köşesinde yazılarına devam ediyor. Ağrının Derinliği Ece Temelkuran. Ağrımıza Hrant'a. Yazar Profesör Theodor Zeldin'e bana sordu ve sordurdu sorular için Oxford Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi yöneticisi Dr. Kalipso Nikolaidis ve Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü yöneticisi Dr. Sarmila Boze'ye evden dışarıya çıkmamama yardım ettikleri için Mehmet Karlı ve Gökhan Yücel'e zor zamanlarda yaptıkları yardımlar için Profesör Theo Van Lint'e bana inandığı için Susan Patiye sıcaklığı için, sevgili çevirmenim, arkadaşım Rim Abu El Fadla kitaba kattıkları için, yazar Uberta von Vossa bana Berlin'de bir evim olabileceğini hissettirdiği için, Bernard Drano'ya güzel hikayeleri için, Avrupa Çalışmaları Merkezi'nden Doktor Kerem Öktem'e ait olmamakla ilgili bana düşündürdükleri için, bu yolculukları yapmamı sağlayan Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'e, kitaplarımı cezalandırılmaktan koruyan Avukat Fikret İlkiz'e ve kitaplarımın yol arkadaşı Çiğdem Su'ya teşekkürlerimle. Ermenilerin hikayesinin peşinden giderken tanışıp evlendiğim eşim Özgür Mumcu, ışıklı, aklı ve sezgisiyle bu kitabın yolunu açtı. O çok ve hep sağ olsun. Ağrının derinliği. Giriş. Yanıma oturdu. Önce davet edilmeyi bekledi elbette. Ama galiba gecenin sonunun bu olacağını, o boş sandalyeye üzerindeki kirli mavi önlüğe domates çekirdekleri yapışmış garsonun oturacağını, yavaş yavaş geleceğini ama sonunda hızla konuşmaya dalınacağını herkes biliyordu. Konuşur konuşmaz duraklamaya başladı. Söyleyeceklerini söyleyememekten korkup sözcüklerin tam ortasında nefessiz kalan insanlara dokunmak gerekir gibi gelir bana. Dinlemeyeceklerinden o kadar korkarsın ki gırtlağın acır, bilirim. Dokunursam geçecek gibi gelir. Dokundum ben de koluna. O da konuştu. Oxford'da bir kebapçının Türkiye'de yükselen milliyetçiliğin konuşulduğu masasında doktoralı abileri vardı. Bu sebepten muhakkak sözlerini mutfakta hazırlayıp gelmişti. Oysa ülkesinden uzak olanlar geride bırakarak o ülkeye ait ayrıcalıkları kederli bir düşkünlükle eşitlenirler. Tanışıktırlar. Bu yüzden bir giriş yapmadı, soru da beklemedi. Ben, dedi kesik kesik, şöyle düşünüyorum. Orta Doğulu erkekler, eğer masada erkekler varsa, bir kadına hitaben konuşmak isteseler de kadına değil, erkeklere bakarak konuşurken, yanlış anlaşılmasın diye, öyle yaptı o da. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, abi, yani Türkiye'deki herkesin geçmişi araştırılsa, kimin hangi ırktan olduğu çıkar ortaya. Milliyetçilik, etnik meseleler üzerine Zebella gibi kitaplar okumuş olanlar ve elbette herkesin milliyetçilikten derhal ve topyekün arınması gerektiğini düşünen doktorlar, bu cahile nasıl bir tedavi uygulasalar onu düşünmeye başladılar. Bu kısa aralıkta ben sordum. Niye? Çünkü o zaman aslında, dedi artık bana bakarak, çünkü öyle olursa çıkar ortaya kimsenin saf olmadığı. Çok karışık olduğumuz çıkar. O zaman ırkçıl falan da kalmaz. Sonunda kendini dinletmeye başlamanın rahat nefesiyle devam etti. Bak şimdi mesela ben Türk'üm ama annem tarafı Kürt'tür. Babam tarafın işte oraya gelince karışıyor. Çünkü babamın hiç akrabası yok. Erzurum'dan geldiğini söylerdi ama hiç akrabası yok. Anladın mı abla? Ben anladım. Siz? Ondan yani ben düşünüyorum babam Ermeni olabilir. Ondan diyorum ki işte herkes araştırılsa herkesin Ermeni, Kürt ya da ne bileyim başka bir şey olduğu ortaya çıkabilir. Bunun ne önemi var diyor doktorlardan biri masanın üzerine bırakılan ırkçılığı tedavi amacıyla. Yani insan merak ediyor. Hem de insanın ihtiyacı var bilmeye diyor garson. Ekliyor. Bir de abi lazım oluyor işte. Niye? Niye insanlara lazımdır bu hakikaten? Dünya kocaman bir hikayedir. O hikayenin neresine düşer senin varlığın? Herhalde bu meraktır insanı geçmişe baktıran. Ve geçmişte ekseriyetle korkunç sırlar vardır. Hep kan. Babam hiç anlatmazdı aslında ama büyük amcalar filan anlatırdı. Bizim köyde olmamış ama Kürt köylerinde filan. Ermeni çocukları doldurup sepetleri suya atmışlar. Kadınların güzel olanlarını almışlar. Adamların topraklarının üzerine oturmuşlar. Bizim köyde yapmamışlar tabii, yan köyde olmuş yani. İşlerine yarayacak adamları, sanatı olanları kenara ayırmışlar. Bizim köyde de vardı mesela ayakkabı tamircisi bir tane. Yani şimdi bu insanlar Aleviyim, Kürt'üm, Türk'üm demiş yaşamak için. Ondan söylüyorum yani, Türkiye'de bence çoğu insanın kökünde başka şeyler var, araştırmak lazım. Anlattıkların hep başka köyle ilgili olması ama her nasılsa ayakkabı tamircisinin kendi köylerinde ortaya çıkması, bu tuhaf çelişki onu hiç şaşırtmıyor. Bir çelişki gibi bile gelmiyor ona belli ki. Çünkü dedim ya, dünya büyük bir hikaye, size anlatılmış bir hikaye. Bir dua gibi ezberliyoruz onu hepimiz. Tıpkı anlamadan okuduğumuz dualar gibi, ayıklamadan. Çünkü, bilirsiniz duaları değiştirenleri ne yaparlar? Bütün dualardan mahrum bırakılır ölüleri. Belki ölülerin canını acıtmaz bu ama geride kalanlar anlar öte tarafa tek başına gideceklerini. Dünya böyle korkutur insanı. Duaları, hikayeleri değiştirirse yalnız öleceğini belleterek. Bu yüzden hep yan köyde olması gerekir kötülüklerin. Kan hep yan köyde akar. Suçlar oraya aittir. Acı ve vahşet. Çünkü bizim köyde olduğunu söylerse biri, hikaye değişir ve Hrant ölür. Oxford'dakine yağmur denmez. Daha çok sanki asabi su damlacıkları havada asılı duruyor da yürürken siz onlara çarpıyormuşsunuz gibi. Delikanlı gibi yağmıyor yani. Ne başladığı belli ne bitti. Günlerdir o yağmurun camda yol yol akan, hatta mecalsizlikten akamayıp cama yapışıp kalan damlacıklarına bakıyorum. İnsanlar bu yüzden buraya okuyup yazmaya geliyor diye düşünüyorum. Yağmurun bile kıpırdamadığı bir yer burası. O kadar ki arabaların yayalara yol vermesine bile sinirleniyor insan. Tuhaf bir matematikle işleyen İstanbul trafiğini özlüyorum. Arabalara insanların harman olduğu caddeler. Arabalarla insanların birbirine manasızca güvenmesinde insanca bir şey var gibi geliyor şimdi düşününce. Böyle ölümcül bir şeyi bile özlüyor insan ülkesinden uzakta olunca. Niye peki? İnsan ülkesini, insanlar ülkelerini niye özler? Başka bir yerde yabancı olmaktan yorulduğu için mi? Yoksa insanları ülkelerine bağlayan başka bir şey var mı tam bilemediğimiz? Kederli, mecbur bir sevmek mi bu? Niye? Niye peki? Toprak her seferinde seveceğini hiç söz vermeden bizi geri çağırıp duran sevgili. Niye her seferinde kalbimizi onu ezip toprak edecek, yakıp kül edecek Anadolu'ya geri veririz? Biz bu toprağın insanlarını neden hep çok dövülmüş çocukları sever gibi severiz? Bizim sevgimizi ayıran nedir bu ülke için öleceğini söyleyen, ölmeyenleri de öldüreceğini söyleyen çocuklardan? Ülkeyi sevmekle milliyetçiliği ayıran nedir? Bir insan ülkesini nasıl sevmeli? Eğer onlar ölecek kadar seviliyorsa ülkelerini, bizi niye ayırıyor onlardan? Onlar başka bir hikaye biliyorlar çünkü. Biz başka. Onların bildiği hikaye, ülkeyi sevmenin ölmek ve öldürmek demek olduğunu yazıyor. Hikayeler ayrılınca insanların etleri de kesilir birbirinden. En keskin bıçaktan bile daha keskin yarar insanlar hikayeler. Bütün yeryüzünde insanlar birbirlerini aslında en çok hikayeler için öldürürler. Hikaye toprağın hikayesidir. Evvelin ve ahirin, kanla karılan toprağın, kanlı toprakla karılan insanın hikayesi. Buğdaylar gibi çoğalan, buğdaylar gibi biçilen, hep aynı hikayeyle biçilen insanların hikayesi. Belki de gerçeği bir tek bu toprağı bin yıldır boydan boya geçen kuşlar biliyor. Hakikat bir tek kuşların gözlerinde birikiyor. Bize sadece birbirimizi öldürmeye yarayan hikayeleri ezberletiyorlar. O yüzden bu toprağın başına kan revan hikayeler geldiğinde sakın sorma daha kaç kurban gerek diye. Sakın sorma daha kaç kişi ölmeli sorusunu. Çünkü ezberlediğimiz bir hikaye var ve bu hikaye kana doymuyor. Bu yüzden yeniden kurulmalı hikaye. Bu ülkeyi sevmek yeniden tanımlanmalı. Yapmazsak bunları kırılacak, kırılıp duracak çocuklar. Hep kan nehirleri çatlayacak toprakta. Ezberlediğimiz hikayeler insanları yenecek. Hikayeleri insanlar yazar. Ama sonra hikayeler dönüp insanları yazar yeniden. Hikayenin dışında kalanları öyle bir unutuş unutursun ki unuttuğunu bile hatırlamana izin vermez hikaye. Tıpkı çok küçükken yaptığını anlattıkları, onlar anlattıkça senin de hatırladığını sandığın çocukluk hikayelerine benzer matematiği. Olmamış şeyleri de hatırlarsın bazen. Hikaye o kadar güçlüdür. Tıpkı çok çocukken ezberlediğin dualar gibidir. Doğuştan bildiğini sanırsın. Bu yüzden işte o hikayenin başka türlü anlatılabileceği aklına bile gelmez. O kadar etine işler ki anlatılanlar, sana bunun doğru olmayabileceğini söylediğinde biri etine dokunur bu. Annen yalan mı söyledi sana? Baban seni aldattı mı? Böyle bir şeydir hikaye. Seni bağlar hikayeyi ezberleyen diğerleriyle. Seni kim olduğuna bağlar. Hikayeye ihanet edersen her şeye ihanet edersin. Sen artık hikayenin kendisisin. Artık soru soran seni sormuş olur. Etine saldırdığını sanırsın. Hikaye değiştirilirse yeni hikayede seni anlatmazlar diye korkarsın. Öyle sarsar insanı. Bildiğin hikayelerin bozulması. Korkutur. Ve insanlar ancak birbirlerinden korktuğunda birbirini öldürür. Peki bir insanı öldürülmesini gerektirecek kadar korkunç yapan nedir? Hikayenin en çok korktuğu insan kimdir? Karşıma oturdu. Galiba gecenin sonunun böyle olacağını biliyorduk. Konunun yavaş yavaş açılacağını, sonra hızla konuşmaya dalınacağını, en sonunda da oturur oturmaz konuşmaya başladı. Anlatacaklarının yükü altında sesi, yıkılanların muhakkak hakikatlidir hikayeleri. Sözcüklerinin en münasebetsiz hecelerinde bir sızıyla duraklıyordu gırtlağı. Gülüyorduk oysa. Ermeni röportajlarında başıma gelen asabi olayları anlatıyordum. Gülüyorduk. Ama bal gibi de biliyorduk ağlayacağımızı. Çünkü rakı içiyor ve ülkemizden bahsediyorduk. O kendini anlatıyordu. Benim hiç bilmediğim kendi hikayesini. Etinde ilikler açılıp ülkeye ilikleniyordu durmadan ama bize anlatılan hikayelerle Bir türlü tutmuyordu onun ilikleri. Sık sık cam kırığı doluyordu ağzının içi. Onun hikayesinden ölüler geçiyordu çünkü. Öksüz çocuklar yürüyordu içinde. Ne zaman sesi titrese anlıyorduk. O çocuklardan biri değdi kalbine. Öfkeli miydi? Yok. Kızgın mı? Tam olarak değil. Dertleşiyordu sadece. Bin yıllık dertlerin derin derin dertleşmesiyle. Toprak konuşuyordu o konuştukça. Bin yıllık kuşların gözlerinde birikeni anlatıyordu. Neler yaşadık hep birlikte der gibiydi. Bu dert bu toprak kadar bizim, hepimizin. Ne çok sevdiğini, nasıl sevdiğini anlatıyordu bu ülkeyi. Hep bu insanların yanında duracağını söylüyordu. Yine de ve hep bu insanların. Kederli bir mecburiyetle. İsmail dedim ben. Kim İsmail dedi. Kimsesizler yurdundan İsmail. Hep arka sırada otururdu ilkokuldayken. Niye bilmem. Hep gidip yanına otururdum. Öğretmen tutup beni her seferinde ön sıraya alırdı. Temiz, pak, çalışkan, sevilen çocukların yanına. Bozulurdum. Kalbin merkezine yolculuk başlatırsa biri, sen de inip kendininkine oradan bir hikaye bulup çıkarırsın yeryüzüne. Hızla yukarı çıkınca vurgun yeme korkusu yoktur. Çünkü iki kişisinizdir. Ama biliyorsun işte, dedim. İnsanlar İsmail'in hikayesini dinlemek istemiyor. Ya da İsmail'den bahsetsen bile gelip ön sırada oturmanı istiyorlar. İsmail'in yanına oturanlara İsmail'e davrandığı gibi davranıyor dünya. Dinlemiyor. Anlıyor musun? Anlamaz mı? Rakı tokuşturduk sessizce. İşte bu yüzden zaten söyleyip duruyorum. Sen bir kitap yazmalısın dedi. Ermenilerle ilgili. Tam olarak git başımdan dedim. Ben kitap falan yazmam. Başımı belaya sokma beni. Korkuyor musun? Dedi. Ondan değil. Ön sıralarda oturup İsmail'den bahsedenler o kadar çok ki onlardan biri olmak istemiyorum. Ermeni meselesi öyle bir entelektüel endüstri ki buluşmak istemiyorum. Dinlemezler zaten beni biliyorsun. Sen dinletirsin dedi. Bırak peşimi kardeşim dedim gülerek. Yok dedi. Ben seni ikna ederim. Haftaya çarşamba bana uğrasana. Hrant öldürüldü. Çarşambaya 4 gün vardı. Oxford'un yağmuru pek sinsi ama her yağmurdan sonra nereden çıkıyor bilmiyorum. Çok geç saatte bir gece kuşu peydahlanıyor. Bütün gece tek başına ötüyor. Dinleyecek kimse yokken. Muhakkak birileri vardır diye düşünüyor herhalde. İnsanın içine işliyor ötüşü. Korkunç bir şey var bu ötüşte. Çok korkunç çünkü sorular soruyorsun kendine. Bazılarımızı diğerler için korkutucu yapan da bu. İçimize işliyor onların sözleri. Düşmanların gürültüsü gibi değil. Şerbetli olamıyorsun onların içine sızmasına. Ezberlediğin hikayenin ortasında şefkatli bir su çatlağı açıyor söyledikleri. Anlıyorsun, yıkmak istemiyor, suçlamıyor da seni bu ses. Öylece dertleşiyor seninle. Bekliyor ki paylaş onun içinin acısını, geceyi. Aynı senin gibi o da. Sesi yıkılıyor anlatacakların altında. Korkutucu olan bu işte. Ezberlediğimiz hikayeler için pek korkunçtur böyleleri. Çünkü sana hesap sormaz, gece kuşu gibi öterek, zarafetle kendine sormanı sağlar soruları. Beraber sorar seninle kendine. O yüzden işte bir gece Oxford'da mavi önlüklü garsona, çünkü o zaman aslında dediğinde çünkü kimsenin saf olmadığı, çok karışık olduğumuz çıkar ortaya. O zaman ırkçılık falan da kalmaz dediğinde dedim ki ben de. İşte bu yüzden öldürüldü Hrant. Sen böyle şeyler düşünmeye başladığın için, sorular sorduğun için kendine. Ben bu kitabı niye yazıyorum peki? Hrant başıma böyle bir dert bırakıp gittiği için ve bir de İsmail yüzünden. Öncelikle onun için. Bir de ülkemi sevmeyi yeniden tarif etmek istediğim için. Ülkemi bütün gerçekleriyle birlikte sevebilmeyi istediğimden. Bu mümkün olduğu için beraber en beter hakikatin yükünü omuzlayabileceğimizi bildiğimden. Çünkü garsonun dediği gibi lazım oluyor işte. Lazım oluyor insana ülke. Bize diyorlar ki şimdi ülkeler kalmayacak. Bize diyorlar ki artık biz yok, ben var. Kaç, kurtar kendini diyorlar. Batıya git. Peki bizim içimize yerleştirdikleri ve bir yere ait olmamız gerektiğini söyleyen sesi ne yapacağız? O sesi çıkarıp atabilsek bile geriye kalan o buz gibi boşluğu ne yapacağız? Lazım oluyor insana bizim hikayesi. İnsanın kimyası sanılanın aksine kendini kaçıp kurtarmaya değil, kendini feda etmeye ayarlıdır. Ben hep bir biz içinde erimek ister. Ben hep bir biz için feda etmek ister her şeyini. Mesele bizi kurmaya yarayan hikayelerin kanla kurulmuş olması. Beni ve toprağa kanatan budur. Kansız bir biz hikayesi içinde erimek isteyen, beni yalnız bırakan. Lazım oluyor insana hakikat. Topraklarımızın, tarihlerimizin, bugünümüzün hikayesinin, Bizim hakikate ihtiyacı var ve bu hakikati hakikatlerimizi birleştirerek kuracağız elbette. Konuşmaya inanıyor muyum? Dünya bu kadar kanarken, dünya hiç tapınmadığı kadar kana, güce ve vahşete tapınırken, yeryüzündeki her anlaşmazlık kendi endüstrisini yaratır. Diyalog adlı fazlaca kutsanmış yöntem ise çoğu kez bir yana endüstriye dönüşür. Kan, toprak, acı üzerine farklı hikayelerin karşılıklı birer kahve içip konuşarak birleştirilmesi de mümkün değildir. Benim dünyayı gezerek öğrendiğim budur ama konuşmak gerekir yine de. Hikayenin hakikati üzerine konuşmak gerekir. Çünkü eğer konuşmazsak bize ezberletilen hikayeler içinde kaybolup gideriz. Biz de bir yalan ezber oluruz o zaman. Bu yüzden konuşmalı işte. Hakikatin ne olduğunu birbirimizin yüzüne vurmak için değil, hakikatlerimizi birleştirmek için. Çünkü lazım olur insana. Birazdan anlatacaklarım Ermeniler üzerinedir. Ama bir o kadar da Türk olmak üzerinedir. Onlardan belki ilk kez söyledikleri şeyleri dinlerken benim de Türk olmak üzerine ilk kez gerçekten düşünmem üzerinedir. Bana ülkeler boyunca anlattıkları dünkü hakikatin ne olduğu üzerine değil, bugünkü hakikat üzerinedir. Anadolu'dan Anadolu'yu terk etmek zorunda kalmış herkese gönderilmiş uzun bir mektuptur bu. İnsan nasıl hatırlar, nasıl unutur, nasıl barışır, nasıl affeder? Bu sorular hakkındadır anlatacaklarım. Bu, dünya üzerindeki herkes için yazılmış bir unutma ve hatırlama yolculuğunun hikayesidir. Birinci ayrımın sonu sayfa 13.